Adı Aylin.
Ayrım 28.
Ona göre rahibede kemikleşmiş bir inat var. Tuz ruhu bile sökemez. Ah bazen ne kadar özlüyormuş hele. Seansın sonunda bugün bize gidecektik. Evde heykellerinizi nereye koyduğumu gösterecektim. Çıkalım mı yukarı? Bir fincanlı kahve içeriz diyor Aylin. Evet anlamına gelen bir baş sallama. Aylin çekmecesine kağıtlarını karıştırıyor, tıkıştırıyor. Rahibe kocaman siyah çantasını toparlıyor. Masanın üzerindeki kitabı Aylin hatırlatıyor kadına. Rahibe çaresiz kitabı alıp siyah çantasına sokuyor. Sister Nancy'ye ilk geldiğiniz günden beri merak eder dururum. Şu kocaman çantada ne taşırsınız? Belki bir gün bana gösterirsiniz ha? Rahibe Nancy gülmemek için dudaklarını ısırıyor. Aceleyle çekmeyi... C'yi açıyor Aylin. Kağıtları döke saça rahibenin dosyasını çıkartıyor ve hemen not düşüyor. S.N. gülmemek için kendini zor tutuyor. 12 Eylül 1988. Rahibe Nancy hayranlık içinde duvarlardaki resimleri inceliyor. Hiç bu kadar güzel bir ev görmemişti. Yaldız çerçevelerdeki resimler güzel. Raflarda duran biblolar güzel. Yerlerdeki halılar çok çok güzel. Loş salonda kendini bir sarayda zannediyor adeta. Rodomisli büyük bir incelikle onun heykelciklerini kanepenin yanında duran üstü yerler re kadar kadife bir örtüyle örtülü yuvarlak masaya koymuş. Tam da salonun orta yerine. Bu ev Amerikan evlerine benzemiyor. Değişik bir havası var. Nedir nedir? Hah buldu işte. Bu ev oryantal havalı. Ev bir Macar için pek de şaşırtıcı değil. Ne de olsa Macaristan Avrupa'nın en doğusunda. Sister Nancy uzun zamandan beri ailenin Macar olduğuna inanıyor. Sister Nancy heykelleriniz için seçtiğim yeri beğendiniz mi? Rahibe yanakları utançtan kızarmış, başıyla itiraz ediyor. Ne, beğenmediniz mi? Anlıyorum, onları daha kıyı köşe bir yere koyacağımı sandınız. Hayır efendim, o yapıtların yeri tam orası. Şu kuşun kanatlarındaki güce bakın, bıraksanız uçacak, tıpkı benim gibi. Rahibe atı heykelini bulunduğu yerden alıp kütüphane rafına yerleştiriyor. Olmaz sister, olmaz efendim, o atın yerim burası. Bunu neden yaptığınızı biliyorum. Kimse görüp de bu ne güzel şey, kim yaptı bunu diye sormasın. Ah bu alçak gönüllülük. Herkes soracak, ben de pür iftihar, benim bir hastam yaptı diyeceğim. O kadar da hakkım var herhalde. Birden arkalarında bir gürültü. Rahibe irkilerek dönüyor. İri yarı babacan bir adam. Sister Nancy, bu benim kocam Joe Cates. O sizi tanıyor sayılır. Hem de nasıl diyor adam. Sizdeki o müthiş gelişmeyi takip ediyorum. Rahibenin şaşkın bakışlarını görünce hemen düzeltiyor. Heykel tıraşlığınızı yani. İlk yaptıklarınızı da gösterdi Aylin. Artık bir profesyonel oldunuz. Sağ olun. İnce titrek ürkek bir ses. Joe ve Aylin bakışıyorlar. Aylin nefesini tutuyor. Doğru mu duydu? Nancy'nin sesi mi bu? Yanlış bir şey söylememesi, yapmaması, kadını ürkütmemesi için gözlerini lokma gibi açmış Joe'ya bakıyor. Kaş göz işaretleri yapıyor. Joe tam bir şey söyleyecekken yutkunuyor. Bir an ne yapacağını bilemeden kalıyor. Ben bugünü yani buluşmamızı mutlaka kutlamak istiyorum sister. Bugünü bir şampanyayla kutlamalıyız. Joe dışarı çıkıyor. Aylin olağanüstü bir durum yokmuş gibi her şey sıradanmışçasına rahibeye doğru yürüyüp elini omzuna koyuyor. Ben hep söylüyorum Sister Nancy, heykel işini çok ilerlettiniz. Joe'nun sanat konusundaki görüşlerine çok güvenirim. Bu işten anlar o. Siz artık daha büyük boyutlarla çalışmalısınız. Joe da böyle düşünüyor. Belki de taş unutmaya başlamalısınız. Ben sizin bu taş işini araştıracağım. Joe peşinde Nuri ile içeri giriyor. Nuri'nin elindeki tepside bir şişe şampanya ve kadehler var. Nuri şampanyayı patlatıyor, bardakları dolduruyor, ikram ediyor. Rahibe bir an tereddüt geçiriyor, sonra alıyor kadehini. Bugünün şerefine, yetenekli bir heykeltıraşı tanımanın şerefine diyor Joe. Ne olur bu bir adım olsun, bu titrek sesle söylenmiş sağ ol, onun başlangıcına sağlam bir adım olsun diye düşünüyor Aylin. İlk sözü duyduğundan beri belki 4 aya yakın bir zaman geçti. Her yeni söz için 4 ay bekleyecekse işi tamamdır. Baker'ın defterini dürmesine fazla bir şey kalmadı. Rahibe Nancy, Ayrı'nın 2 gün önce yollattığı taşı elektrikli yontu aletiyle büyük bir gürültü çıkararak yontuyor. Aslında komşuların şikayet edeceklerini biliyor ama hiç aldırmıyor. Komşular bu konuşmayan garip kadına ne söyleseler boş. O yüzden de çoğu kez bir şey demiyorlar. Yontulan taştan savrulan zarareciklerden yüzü, kaşı, gözlüğü, saçları bembeyaz oluyor. Yepyeni bir serüven bu. Uzun süre bırakamıyor elinden. Sonunda yorgunluk değil de gürültü canına yetiyor. Bir duş alıp yatacak, yemek bile yemeden. Dar ve sert yatağına uzanıyor rahibe. Başucu masasının üzerindeki lambasından sarı bir ışık düşüyor. Orada aylardır duran kitaba. Yaratıcılıkta 30 yıl, akıl hastanesinde 30 yıl. Bütün kemikleri sızlıyor, uykusu da var. Acaba bu kitabın içinde işine yarayacak bir bilgi bulunabilir mi? Ne de olsa bir heykeltıraş kadınla ilgili. Şöyle bir karıştırıyor kitabı, birden bir cümleye takılıyor gözü. Avucunda ısıttığı minnacık bir heykel, dünyadan gizlenen yüreği. 10-20 sayfa atlayıp başka bir yerden okuyor. Tanrısını anlatırken bir buluşmadan, bir başka aşktan, endişeli, kaçamak ve tutkulu çılgınca bir aşk öyküsünden söz eder gibiydi. Dikiliyor yatağında. Kim yazmış bunları? Onun yüreğinin derinliklerinde sakladığı sırları kim dile getirmiş? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü? Okuyor, okuyor. Bütün duyguları ayakta. Kim bu Kemille? Onun acılarını çeken, onunla özdeşleşen bu kadın da kim? Dünyadan gizlediği yüreği çarpıyor. Saat 12 oluyor, 1 oluyor, 2, 3, 5 oluyor, tan ağrıyor. Güneşin ilk ışıkları doluyor odaya. Kemille ve Nense iç içe giriyorlar, tek oluyorlar. Rahibe kitabı bitirdiği an yeniden okumaya başlıyor. Elleri titriyor, ruhu titriyor. Bir kadın, o doğarken ölen bir başka kadın. Biri neler yaşadıysa, neler hissettiyse hepsini biliyor. Sanki bir ömür bittiği an yeniden başlar gibi. Aşkların en büyüğünün göstergesi sevdiğine hayatını vermektir. O da vermedi mi hayatını sevdiğine? Kemille Rodin'i sevmişti. Onun sevdiği sevgiliydi. Onu hayatını açmıştı. Yüreğinin, bedeninin, ruhunun en gizli köşelerini açmıştı. Onun yerine Tanrı'yı koymak zorunda kalınca... Ah, birine bir şeyi koymaya mecburdu. Onca duygu, onca sevgi, onca özveriyi boşa akıtamaz. Tüm yaşamını, hayatını vermedi mi Tanrısına? Rodin onu belinden kucaklayıp götürüyor. Tıpkı tuzağa düşen bir av. Kemille görmek istiyor, gözleri açık. Yorulduğunu, kılıplandığını sanıyor. Ağzını açıyor. Artık bekleyemez. O bir saniye bıraktığında kendi kendini yoğuruyor, göğüslerini avuçluyor. Vücuduna değen onun organını, çırpınışını, vuruşunu duyuyor. Daha da açılıyor. Hiç öğrenmemişti ama anlıyor onun dilinden. Onu istiyor, her şeyini alsın istiyor. Mary'nin içinde bir alev yanıyor. Alev karnından başlayıp tüm vücuduna yayılıyor. İçinden bir şeyler kopup boşalıyor. Kendisini Willy'nin gövdesine daha da bastırıyor. Hiç öğrenmemişti ama her şeyi biliyor. Erkeğini onun coşkusu yönlendiriyor. Bir rüzgar onu kaldırıp kaldırıp yere çarpıyor. Bir nehir içinde çağıl çağıl akıyor. Dudakları, elleri, her tarafı, her yeri yanıyor, yanıyor. Sunak başında bir kurban gibi kendini açmış, vermeye hazır. Willy'nin kabaran organına yaklaşıyor, yaslanıyor. Willy inliyor, sıcak nefesi kulağının dibinde ve dudaklarında ince bir çığlık gibi ablasının adı. Willy ablasının adını inleyerek taş kesiliyor Mary. İçindeki alev bir anda sönüyor. Bacaklarından akan dereler kuruyor. Yüreği çöle dönüşürken ruhu donuyor. Tanrım, işlemekte olduğum günaha ne insafsız bir ihtar, ne acımasız bir ceza bu. Bir acı onun yerine bağlamıştı sanki. Acısız bir acı. Karnına inen bir yumruk. Sanki tabure yavaşça içine giriyordu. Arzuya benzer bir şey. Yuvarlanma isteği veren bir duygu. Garip bir biçimde ona bağlı olan bir arzu deliliğine dönüşüyordu. Ona Monsieur Rodin, lütfen elinizi karnımın altına koyun deme deliliği. İşte istediği buydu. Bu acı onu yerine bağlamıştı. Ay ışığı Willy'nin tam üstüne düşüyordu. Willy bahçedeki ağaca sırtını dayamış, ablasının yatak odasını gözetliyor, kendini bildi bileli. Hatta doğduğu andan beri sevdiği erkek, onun Willy'si, ablası için yüzü ter içinde, gözleri yarı kapalı, o ağacın altında kıvranarak, acı çekerek, zevk alarak bir öne bir arkaya eriyor. Willy sanki onun içine oyuyor. Willy ne olur beni tut, kendini değil beni tut, beni sev, beni öp, beni okşa. Şişman kadın bacaklarını açıp adamın kucağına oturmuş, vidalanmışlar. Adam da gayet kaba oturuyor. Kemille onda kır tanrısının boynuzlarını görüyor. Bir kolu kadının sağ baldırının altında. Organın üstüne gidip gelen sol elini tutmuş, kadına gömülmüş. Kadın kendini ve onu okşuyor. Kemille çevresindeki mermer grupları gibi hareketsiz duruyor. Monsieur Rodin beyaz omzunun arkasında nefes nefese. Kemille ölüyor. Elini göğsünün üzerine kapattı. Ona ait kalbi, bedeni onu alıp uzaklara götürüyor. Bulunduğu yerde kımıldamadan kökü yere bağlı bir ağaç gibi durmuş seyrediyor. Bir acı denize atılmış çapa gibi onu oraya mıhlamış. Mary yüreğini tutuyor. Tümüyle Willy'e ait kalbi. Bedeni onu alıp uzaklara, çok uzaklara götürüyor. Sonra rahip uzandı. Genç kızın başlığını kaldırdılar. Bir rahibeye yaklaştı elinde makasla. Kızın saçları yere düşmeye başladı. Hatırlıyorum, onun yüzü de tıpkı biraz önce senin yüzün gibi duruk kayıptı. Kökünden kopartılan bir ruh gibi. Hatırlıyorum, sonra onun başlığını geçirdiler, döndü. Örtünün kanatları ardında çırpan o yüz kalmıştı geriye. Kesilen saçları ayaklarının dibine düşüyordu. Orada yerde kızıl bir öbek oluşmuştu. Oysa o saçlarını hep renksiz zannederdi. Kızıl saçlar ablasına aitti. Töreni seyreden kalabalığın arasında babasının gözlerini gördü. Derin kuyular gibiydiler, kupkuru. Yaşları içine akıyordu. Her ikisi içinde utanmadan salyasını kağlayan Johnny'ydi. Onu manastıra girmemesi için dizlerinin üstünde yalvaran sevgili kardeşi. Sonra başlığını giydirdiler. İşte o an ruhunu onlara verdi, başlığını giydirenlere. Ona sadece yaralı yüreği kaldı. Kemille nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyor. Çalışıyor. Gözleri beyaz, elleri beyaz, yüzü beyaz. Kalbi çarpıyor, çok hızlı. Çok yorgun, sıcaklıyor. Kimi geceler ayakta duracak hali kalmıyor. Saçları toz, çamur, taş, toprak parçalarıyla dolu. Yorgunluktan sendeleyerek eve dönüyor. Rahibenin sedelice bir tempo ile çalışıyor. Üç kişinin yapabileceği işleri tek başına üstleniyor. Başkalarının nöbetlerini tutuyor. Başka fazla iş için başvuranlar da öyle ısrarlı ki onu ameliyat bölümüne aldılar. Yüzü bembeyaz ama gözleri kor gibi. Hiç durmadan çalışıyor. Bembeyaz önlüğü kan, sidik, cerrahat lekeleriyle dolu. Yorgunluktan sendeleyerek eve dönüyor. Sana yazmakta çok geciktim ama o kadar soğuktu ki zorlukla ayakta durabiliyorum. O kadar soğuk ki parmaklarımın ucu uyuşuyor ve kalem tutamıyorum. Bütün kış ısınamadım. İliklerime kadar donuyorum. Soğuk beni ikiye bölüyor. Dayanılır gibi değil. Montevergoes'in soğuğunu anlatamam. New York buz gibi. Her taraf kar altında. Baş rahibe geceleri kaloriferleri yaktırmıyor. Yakıttan tasarruf edecekleri paraları kimsesiz çocuklar fonuna gönderecek. Bazı geceler soğuktan uyuyamıyorum. Ellerimin, ayaklarımın parmak uçları donuyor. İçim donuyor. Soğuk dayanılmaz bir diş ağrısı gibi yoğun ve keskin. Üşümek acıya dönüşüyor. Monsieur, bunlar çalışma saatleri, sorgulama saatleri, ruhumun yandığı saatler. Siz yiyip içerken, dalga geçerken, o burcu hayata tıkanırken ben heykellerimle yalnızdım ve yavaş yavaş akan benim hayatımdı. Bu toprağın derinliklerine kanımı akıtıyordum. Yaşama zamanımı. Baş rahibe size hiç gocunmadan hayatımı sundum. Gençliğimi ve tüm enerjimi. İçimde biriken güzellikleri ve hedefini bulamayan o büyük aşkı sizlere yönlendirdim. Hiçbir şey istemeden hep verdim. Sadece verdim. Sizin için akan benim hayatımdı. Size yaşama zamanımı akıtıyordum. Sonra size yalvardım. Herkesten çok sevdiğim Johnny'm, sevgili kardeşim ölüyordu. Ömrümün uğruna heba ettiğim güzeller güzeli ablam acılar içine bir kadavraya benzemiş, eriyerek, çırpınarak ölüyordu. Annem, babam ölüyorlardı. Sizden her seferinde birkaç güncük istedim yalnızca. Sanki hepimiz lanetlenmiştik ve bir tek ben tüm acıları seyretmeye mahkum edilmiştim. Benim cezam da bu olmamalıydı. Benim cezamı bana çektirmeyerek ikiye katlıyordunuz. Bana her seferinde iki gün izni çok gördünüz. Bana her seferinde burada da insanların öldüğünü ve benim bakıma muhtaç olduklarını söylediniz. Bir duvar gibiydiniz. Gözlerinizde İsa'ya çok yakışan o derin şefkatten, acıma duygusundan bir nebze bile yoktu. Yüreğim zaten ölmüştü, ruhumu da siz öldürdünüz. Size sığınmıştım. Size sonuna kadar hizmet vermeye yeminliydim ama işte sizi de terk ediyorum. Bana sığınacak sadece Tanrı kaldı. Kemiğimle dört duvar arasında acı keskin ve sert, kalbi vuran acı. Duvarlara vuruyor, aynalara onun ismini bağırıyor. Bezginlik ve sıçrayış, reddediliş, yenildiğini ne zaman kendine itiraf edecek? Oysa tüm dünyanın gözünde sevdiğinin hüzünlü yansıması olarak kalacağını biliyor. Beni hücreye koydular. Suskunluğumu Tanrı'ya bir baş kaldırma olarak yorumluyorlar. Hücremde oturacak ve dua edeceğim. Hep dua edeceğim. Konuşmadığım sürece çalışmam yasaklandı. Neden konuşmadığımı merak bile etmiyorlar. Dört duvar arasında dua etmeden, düşünmeden, kıpırdamadan oturuyorum. Artık hiç konuşmayacağım. Dua da etmeyeceğim. Gençlik o. Tanınmayan, hayatımızdan bir an gelip geçen. Benim gençliğim sadece bir gece sürdü. Tek bir gece. Willy'nin beni sevdiği akşam. Genç oldum, ihtiyar oldum. Gençlik hayatımızdan bir anda gelip geçen. Kemin'le dop dolu kimseyi kıskanmıyor. Hiç pişmanlık duymuyor. Ne terk edilmekten, ne kırgınlıktan, ne sessizlikten. Kız kardeşini de kıskanmıyor. Kocası yok, çocuğu yok, sevgilisi yok. Artık alan o, karar veren o, kendi elleriyle heykel yaratan o. Dilediğinde dilediğine böylece... Öylece birden sevinçle, harika, özgür biçimde kendini verecek bir kadın. Kocam yok, çocuğum yok, sevgilim yok, annem, babam, kardeşlerim yok, kimsem yok. İnancımı da yitirdim. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Geçmişim, geleceğim kalmadı. Özgür ve yapayalnızım. Hayır, artık değilim, yalnız değilim. Kemin'le var. Epeşim, özbenliğim, bir ömür önce yaşamış kendim. Bir replikam var. Benim acılarımı çekmiş, benim soğuğumda donmuş, benim yanımda yanmış Kemin'le var. Elleri titriyor, dudakları titriyor, kendi hayatını mı okudu? Bir insan aynı ömrü iki kez yaşayabilir mi? Şimdi onu 30 yıllık bir çile daha mı bekliyor? Ama Kemin'le sırasını savdı. Ona bunu bir kez daha yapamaz. Kemin'le'nin avucunda ısıttığı minnacık, dünyadan gizlenen yüreği şimdi onun elinde. Mary Sarah McKillop, Rahibe Nancy, kitabı kapatıp yüreğinin üstüne bastırıyor. Bu dünyada olmasa bile, öte dünyalarda başka bir yerlerde Kemin'le var. Olmalı, yalnız bitti, yalnızlık bitti. Sister Nancy, bugün randevunuz yoktu ki. Kapıyı vurmadan içeri dalmış. Gözleri kan çanağı gibi. Belli ki geceyi uykusuz geçirmiş. Saçları taranmamış. Didik didik. Gri bluzunun ikinci düğmesini iliklemeyi unutmuş. Tanrım, bu ne hal? Kötü bir şey olmalı. Ailenin yüreği ağzına geliyor. Durmayın orada. Gelin oturun. Neyiniz var sizin Allah aşkına? Rahibe elindeki kitabı yüzüne doğru sallıyor ailenin. Ailen önce anlayamıyor. Sadece kadının perişanlığının farkında. Dikkatini neden sonra çekiyor kitap? Bilecek bu kitabı. Neydi? Neydi? Ah evet, heykeltıraş Kemilya'nın hayatı.
Ayrım sonu.